Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Cevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Cevheri başlıklı dizi sohbetimizin 4. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Gençlik, şevk ve şuur dolu bir deniz gibidir ve dalgaları gencin kalbini hareketlendirerek dalgalandırır. Genç insan neşe ve mutluluk simgesidir ve insan ömrünün en bahara benzeyen günleri gençlik günleridir. Bu günler hızla geçer ve bulutlar misali ömür semalarını kat eder. O zaman seçkin gencin hiçbir tembelliğe ve durgunluğa kapılmadan aydın geleceğe ve yarınlara doğru ilerlemesi gerekir. Aslında gençlik çağının şevki ve coşkusu her zaman insanların yaşamında temelli rol ifa etmiştir. İnsanlar yaşamlarını her daim umut ve neşeyle geride bırakmak ve bu dünyadaki yaşamından azami ölçüde yararlanabileceği yolda ilerlemek ve gelişmek istiyor. Demek ki gençliğin şevki ve coşkusu insanların yaşam yolunun belirlenmesinde belirleyici rol ifa eder. Yaşam neşesi ve coşkusu canlı ve dinamik ve mutlu olmak ve hareket etmek demektir ki bu da gençlik çağının özelliklerindendir. Gençlik çağına gelen insan cisminde ve ruhunda fark ettiği değişimlerle beraber kendini yepyeni bir dünyada bulur. Bu yüzden gençten beklenen davranış çocukluk dönemindeki davranışından çok daha farklıdır. İslam dini açısından doğru inançlar ve doğru davranışlar genç insanın neşe ve mutluluğunun sırrıdır. Dini olmayan bir bakış açısı her türlü gülmeyi ve şakayı neşeli olma işareti şeklinde yorumlar. Ancak İslam dini görece neşe ve mutluluğun insan sorunlarının doruğunda olduğu vakit bile devam etmesi gerektiğine inanır. İslam dini eş zamanlı olarak hem iç hem dış neşeye vurgu yapar. Rivayetlere göre İmam Sadık Aleyhisselam'ın talebelerinden biri bir kentte Ehl-i Beyt için tebliğ etmeye uğraşıyor. Fakat başarılı olamıyordu. Bir gün bu talebe meseleyi imamdan sordu. İmam Sadık Aleyhisselam sordu. Kimlerle sohbet ettin? Talebesi şöyle dedi. Büyükleri ve aksakalları davet ettim ve onlarla konuştum. İmam şöyle buyurdu. Yanlış yolu izlemişsin. Asıl gençleri bul. Çünkü onlar her türlü iyiliğe daha çabuk koşar. İnsanoğlu fıtri olarak gam ve kederden kaçar, neşeye ve mutluluğa yönelir. Neşe ve mutluluk sadece insan ruhunu ve psikolojisini değil, aynı zamanda cismini de etkiler. Sosyal açıdan da neşeli ve şad olmak kalpleri birbirine yakınlaştırırken korku, kaygı, başarısızlık ve kötü zan gibi durumları da etkisiz hale getirir. Yunan filozof Aristo ise şöyle diyor. Neşe ve mutluluk en iyi şeylerdir, o kadar önemlidir ki başka şeyler de ancak onlarla elde edilir. İnsanların dünya ahiret salah ve saadetini temin eden İslam dini de sürekli uygun ve helal neşeyi ve mutluluğu tavsiye eder ve izleyenlerini depresyondan ve halsizlikten ve durgunluktan sakındırır. Neşe ve sevinç başta gençler olmak üzere insanların yaşamında büyük etkisi olan duygudur ve genç insana amel ve arzularına kavuşmasında yardımcı olur. Neşe ve sevinç insanın depresyona girmesini veya türlü psikolojik hastalıklara yakalanmasını engeller ve psikolojik sağlığını güvence altına alır. Bazı ülkelerde psikolojik hastalıkların tedavisi için gülme yöntemine başvurdukları gözleniyor. Hindistan'da Gülenler Kulübü, Mumbai kentinde ruhi sağlık amacıyla kurulan ve büyük ilgiyle karşılaşan bir teşekküldür. Bu teşekkülün yöneticilerine göre gülme fiili ruhi ve sinirsel gerginlikleri giderdiği gibi birçok durumda bazı ruhi hatta cismi hastalıkları tedavi etmekte etkili oluyor. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Neşe, ruhun ferahlamasına ve insanın coşkusuna vesile olur. Kuşak, her ülkenin milli güvenliğini savunması ve çeşitli alanlarda gelişerek kalkınması doğrultusunda en önemli sermayedir. Gençler toplumun geleceğini inşa eden kesimdir ve iyimserlik, umut ve özgüvenle beraber olan neşeleri de onları harekete geçirmekte ve toplumun kalkınma sürecine ivme kazandırmakla etkilidir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei gençlerin coşkusu ve neşesi hakkında şöyle diyor. Gençlerin genel neşesi ve sevinci hakkında 2-3 noktaya temas etmek istiyorum. İlk nokta şu ki bu coşkuyu ve neşeyi korumak gerekir. Çeşitli etkenlerin bu genel coşkuyu zayıflatmasına veya yok etmesine müsaade etmemek gerekir. Kuşkusuz bu ülkenin kalkınmasını istemeyen düşmanların bir hedefi milletimizi durgun hale getirmektir. Yani şu coşkuyu ve sevinci söndürmektir. Bu alevi bastırmaktır. Düşmanların bu garezkar ve düşmanca isteğine asla teslim olmamak gerekir. Bugün eğer yüzlerce radyo televizyon kanalı, ayrıca yüzlerce siber merkez veya dünyanın çeşitli bölgelerinde sanal ortamda bizim milletimize hüsran ve umutsuzluk telkin etmek istemelerinin sebebi de budur. Umutsuzluk olunca, hüsran olunca neşe yok olur, coşku söner. Dünyanın haber imparatorluğunun üzerinde en çok propaganda yaptığı konulardan biri bizim gençleri çabadan ve hareket etmekten ki bu da onların coşkusu ve ülkücü olmalarının sonucudur, alıkoymaktır. Ancak bizler bunun karşı noktasında bu coşkuyu korumalıyız. Öte yandan neşe ve sevincin insan sağlığı ve türlü hastalıkların tedavisinde temel rol ifa ettiğini de belirtelim. Çünkü neşeden ve iç sevinçten kaynaklanan gülme doğal bir antibiyotik gibidir ve insan vücudunu türlü hastalıklara karşı güçlendirir ve ağrıları hafifletir. İnsan asırlardır hüzünle çeşitli hastalıkların arasında bağlantı olduğuna inanmıştır. Günümüzde bu inanç birçok bilimsel konferansta doğrulanmış ve tıp uzmanları ve psikologlar üzüntüyle hastalıkların arasında doğrudan bağlantı olduğunu vurgulamıştır. Bundan başka neşe ve sevinç kültürünü yaygınlaştırmak toplumda suç oranını da düşürür. Çünkü insanların öfkelenmesine ve sert davranmasına mani olur ve yine insanların birbiriyle kavgaya tutuşmasını engeller. Gençlik çağında işlenen birçok suç ve cinayet insanların ruhsal dengelerinin bozulmasından kaynaklanır. Bu yüzden eğer genç hakiki neşeyle huzura kavuşursa birçok suç ve cinayetin önüne geçilir. Neşe ve sevincin bir başka faydası aile ocağının temellerini güçlendirmek ve aile üyelerinin ruhi sağlığını temin etmektir. Evde neşeli ve sefa samimiyet dolu bir ortam hem kendileri hem çocukları için oluşturan ebeveyn gerçekte çocuklarında izzeti nefs ve özgüven duygusunu oluşturma yolunda ilk adımı atmış olur. Huzurlu bir ortam günümüz dalgalı dünyasında herkesin arzu ettiği en büyük nimetlerden biridir. Gerçekte insanların en temel ihtiyaçlarından biri şad yaşamaktır ve bu sayede ruhu dengeye kavuşur ve böylece topluma da yararı olur. Genç insanın neşeli ve mutlu olması ve bu durumun korunması gençlerin kemale doğru ilerlemeleri yolunda önemli bir ilkedir. İslam dini ve bilim adamları da bu doğrultuda bazı tavsiyelerde bulunur ve genç insan özel teknikleri kullanarak neşeli ve mutlu olabilir ve sonuçta başarı ve özgüven duygusuna kavuşur. Bu tavsiyeleri şöyle sıralamak mümkün. 1. Marifetinizi yükseltin. İmam Ali aleyhisselam da hakkında bilgimiz olmadığı hiçbir hareketi yapamayacağımızı buyurur. 2. Arada bir kendinizi takdir edin ve ödüllendirin. Bu durum size büyük neşe ve coşku kazandırır. 3. Kendinizi serzeniş ve tenkit etmeyin. Çünkü bilinçaltınızdan beyninize olumsuz mesajlar gitmeye başlar. 4. Güçlü yönleriniz üzerinde ısrarla durun ve her türlü olumsuz düşünceye karşı durun ki gam ve kederin esiri olmayın. 5. Kısıtlı yönlerinizi kabul edin. Sorunlardan korkmayın. Başarıları düşünün. Böylece ilerleme ve sorumluluk üstlenme cesaretine kavuşursunuz ve neşe yaşamınıza hakim olur. 5. Çaba ve emek harcamak, neşe ve hareketlilik etkeni, durgunluk ve hareketsizlik ise tembellik sebebidir. Mali sorunu olan insan bizzat rızkını elde etmeye çalışması gerekir. Allah Resulü şöyle buyurur: eğer mali sorununuz varsa hareket edin ve rızkınızı elde etmek ve ilahi fazlı kazanmak için çabayı bırakmayın ve üzülmeyin. 7. Spor yapın. Modern ve şatafatlı dünyanın tüm teknolojik ilerlemelerine rağmen bir getirisi de hareketsizliktir ki bu da rahatça insanların sevinç ve neşesini yok eder. Bu yüzden her insanın spor yapması gerekir çünkü spor hem vücut sağlığına hizmet eder hem zihni faaliyete geçirir. Değerli dinleyiciler, gençlik keyfi başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 24. bölümünü birlikte dinleyelim.
Bugün yine geçen birkaç bölümde ele aldığımız tevhid ve Allah'ı tanımakla ilgili sohbetimize devam edeceğiz. Geçen bölümde Allah-u Teala'nın zatını gerçek manada tanıyamayacağımızı, çünkü onun zatının sınırsız ve sonsuz olduğunu ve biz insanların ise sınırlı mahluklar olduğumuzu anlattık. Allah-u Teala'nın hiçbir eşi ve benzeri yoktur ve beşerin düşüncesinde Hak Teala'nın zatına benzer hiçbir şey bulunmadığından onun zatının hakikatini idrak edemez. Yine dedik ki Allah-u Teala sonsuzdur ve maddeden ve her türlü tesir ve izinden bağımsızdır. Ve zaman ve mekana da ihtiyacı yoktur. Oysa madde alemindeki tüm mahluklar zaman ve mekanla sınırlıdır ve maddenin özelliklerinin tesiri altındadır. Kuşkusuz maddi yaşamında sürekli bir takım fiziksel, zaman ve mekana bağlı kısıtlamalara maruz kalan insanın hisleri ve hayal gücü her şeyden bağımsız bir varlığı hayal bile edemez.
Tüm bunlar geçen bölümlerde beyan edilen noktalarda şimdi neden insan tüm idrak gücüne karşın Allah'ı idrak edemediği ile ilgili bir başka derinin üzerinde durmak istiyoruz. Mesele şu ki insanın idrak sistemi eşyaları ancak karşı noktası bulunduğu takdirde idrak edilir. Bu konuyu anlamak için birkaç örnek verelim. Örneğin insan aydınlığı ve karanlığı birbiriyle karşılaştırdıkça tanıyabilir. Eğer dünya örneğin ebediyen nurani olsaydı ve her taraf tüm zamanlarda aydın olup karanlık olmasaydı, insan karanlık kavramını tanıyamaz. idrak edemezdi. Bundan daha da önemlisi insan nuru ve aydınlığını da tanıyamazdı. Yani alemde bin nurun hakim olduğunu ve her şeyi onun aracılığıyla görebildiğini anlayamazdı. Biz nuru arada bir gitti ve yerini karanlığa bıraktığı için idrak edebiliyoruz. Yani karanlık gelince ondan önce onun aracılığıyla her şeyi görebildiğimiz bir şeyin varlığını anlayabiliyoruz ve eğer nurun gelip gitmesi olmasaydı hiçbir zaman onu idrak edemezdik. Demek ki nur onun zıttı olan karanlık sayesinde tanınabilir.
Yine bir başka örnek verelim. Diyelim ki alemde cahillik olmasaydı ve ilim sayesinde beşer her şeyi açıkça bilseydi. Gerçi insan her şeyi ilmin nuru ile görebilirdi fakat bu kez cahilliğin manasını idrak edemezdi. Üstelik ilmin kendisinden de gafil olurdu. Yani insan her şeyi görebilir ve anlayabilirdi fakat ilmin kendisini fark edemezdi. Fakat ilim karşısında cahillik çıkınca insan ilmi de anlamaya başladı. Bir başka örneğe gelince, eğer her zaman gündüz olsaydı ve sona ermeseydi veya güneş batarken karanlık gelmeseydi, insan geceyi idrak edemezdi çünkü onu görmeyecekti. Bu durumda insan gündüzün de ne olduğunu anlayamazdı çünkü sürekli gündüzdü ve insan gündüzü doğru biçimde algılayamazdı.
Hani ünlü bir masal vardır, şöyle ki bir balık varmış, hiçbir zaman sudan dışarı çıkmamış ve sudan başka hiçbir şey görmemiş. Bir gün bu balık kendi kendine düşünmüş. Şu su denen ve onca övülen, vahyat kaynağı olduğu belirtilen şey nedir? Nerededir acaba? Neden ben suyu şimdiye kadar hiç görmedim? Balık başkalarından onu suyu göstermelerini istedi. Fakat hiç kimse ona cevap vermedi. Ta ki bir gün kaza ile suyun dışına atıldı ve işte o zaman ölümle burun buruna geldi ve böylece suyun neden hayati bir madde olduğunu ve onun yaşamında nedenle büyük rol ifade ettiğini anladı.
Yüce Allah'ın zatı Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu üzere mutlak nurdur. Bu nurun karşıt karanlığı yoktur. Allah-u Teala tüm varlık alemi göklerin ve yeryüzünün nurudur. Allah-u Teala her zahirden daha zahir ve her yakından bizlere daha yakındır. Allah-u Teala batışı ve çöküşü olmayan ebedi nurdur. Bu nur her tarafı doldurmuştur ve batışı ve çöküşü olmadığından zevali ve yok olması ve karşısında bir karanlık bulunması söz konusu değildir. İnsanın idrak sistemi eşyaları ancak karşı noktası bulunduğu takdirde idrak edebildiğinden Allahu Teala'nın zatını idrak edemez. Allahu Teala ezeli ve ebedidir. Nuruna zeval yoktur ve asla değişmez. Varlık alemi üzerindeki sultası ne azalır ne artır ve bir başka ifadeyle varlık aleminde hiçbir karşı noktası yoktur. Bu yüzden insanın idrak gücü onu idrak etmekten acizdir. Çünkü insanın doğası eşyaları mukayese yoluyla ve her şeyi karşı noktasıyla mukayese ederek tanıyabilir. Ve eğer bir şeyin karşı noktası yoksa onu tanıyamaz. Velev ki o şey zuhurun doruk noktasında olsun. Bu bağlamda ulemanın ilginç tabiri vardır. Ulemaya göre Allahu Teala alemin her yerinde hiç eksiksiz vardır ve zuhurun şiddetinde saklı kalır.
Allah Teala'nın zatı her açıdan sonsuz ve sınırsızdır. Onun olmadığı hiçbir yer ve hiçbir zaman yoktur ve sahip olmadığı hiçbir kemal söz konusu değildir ve onun için hiçbir sınır düşünülemez. Peki bu durumda Allah Teala'yı nasıl tanımak gerekir? Gerçi bizler Allah Teala'nın zatının hakikatini idrak edemeyiz ama yine de yarattıkları ve karşı noktaları olan mahlukları aracılığı ile onu tanıyabiliriz. Varlık alemindeki olgular değişkendir ve bir doğuşu ve bir batışı veya bir yükseliş ve bir alçalışı vardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisini bizlere bu tür özelliklere sahip olan gece ve gündüz, hayatta memat ve benzeri mahlukları aracılığıyla tanıtır.
Kur'an-ı Kerim Fatır Suresinin 13. ayetinde şöyle buyuruyor: Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneş ve ayı emri altına almıştır. Eğer gece ve gündüz sürecine bakacak olursak, sabahları güneşin altın rengindeki ışığı dağları ve ovaları aydınlatır. Öğle vakti ise güneş ışınları doruktadır ve güneş batımında yine renksizleşir ve sonunda gece karanlığı hakim olur. Kur'an-ı Kerim Hicr suresinin 23. ayetinde de şöyle buyuruyor: Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz. Her şeye biz varis oluruz. Yüce Allah bu işaretlerle insanları yarattığı mahluklar hakkında düşünmeye ve böylece onu tanımaya davet eder. Bu yüzden Allah-u Teala'nın yaratıcılığı üzerinde düşünmek önemli sayılmıştır. Nitekim İmam Ali aleyhisselam da şöyle buyuruyor: Hiçbir ibadet Hak Teala'nın yaratıcı marifeti üzerinde düşünmek kadar değerli değildir. İmam Sadık aleyhisselam da en üstün ibadetin Allah-u Teala ve gücü üzerinde düşünmek olduğunu buyurmuştur.
Evet, Allah'ın sıfatlarını tanıma konusunda en önemli ve en başta yaradan gerçek Allah-u Teala'nın yegane oluşudur. İslam dininin ilkelerinden biri olan tevhid ilkesi bu gerçeğe vurgu yapar. Tevhidin anlamı Allah-u Teala'nın yegane olduğu ve hiçbir eşi benzeri olmadığıdır. Tevhid yegane Allah'a inanmaktır, varlık aleminin tüm güzelliği ve azametiyle yaratan ve tedbir eden Allah'a inanmaktır.
Allah'ın yegane oluşuna şehadet getirmek, İslam inançlarının merkezinde yer alan bir inançtır ve bu hakikati La ilahe illallah diyerek dile getirmek gerekir. Bu ibare bir insanın Müslüman olmak için dile getirmesi gereken ilk şehadettir. Tevhid inancı sadece Müslümanlar için değil, diğer semavi dinlerin mensupları için de temel bir ilkedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Enbiya suresinin 25. ayeti bu gerçeğe temasla şöyle buyuruyor: Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona, benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli programımızın sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا فعسى أولئك أن يكونوا
Cami, aşk ve iman mekanı. Cami, ev sahibi Yüce Allah olan bir konuk evidir ve Allahu Teala merhamet eliyle konuklarını okşar. Mümin kullar bu kutsal mekanda ihlasla yaptıkları ibadetle ve Hak Teala'ya has inayetleriyle beraber onun katına yaklaşmaya çalışır. Mümin kullar için cami ömrünü verip ahiretini satın aldıkları bir çarşıdır.
Cami, Allah'ın evi, ibadet mekanı ve yeryüzünün en üstün ve en saygın yeridir. Cami, ilahi nurun tüm yeryüzüne yayıldığı mekandır. Nitekim Allah Resulü de şöyle buyurur: camiler ilahi nurun mekanıdır. Cami, kulun kalbi ve gönlü hakiki aşkla bütünleştiği ve onun hayır ve erdeme çağrısını duyduğu yerdir. Bu yüzden Müslümanlara bol bol camilere gitmeleri ve vacip olan namazlarını orada kılmalarını tavsiye edilmiştir. O zaman her Müslüman edep gereği ilahi davete lebbeyk demesi ve Allahu Teala'nın benim evim olarak adlandırdığı mekana gitmesi ve orada ibadetini ve münacatını yerine getirmesi gerekir. Çünkü Yüce Allah camiyi kendisiyle buluşma ve alışma ve ziyaretine gitme yeri olarak belirlemiş ve bu mekana gelen kullarına ve ziyaretçilerine özel bir şekilde davranacağı vaadinde bulunmuştur. Evet, az önce de belirtildiği gibi cami ev sahibi Yüce Allah olan bir konuk evidir ve Allahu Teala merhamet eliyle konuklarını okşar. Mümin kullar bu kutsal mekanda ihlasla yaptıkları ibadetle ve Hak Teala'ya has inayetleriyle beraber onun katına yaklaşmaya çalışır.
Yeryüzünün çeşitli parçaları ve farklı mekanları vardır. Ancak bu parçaların arasında çok özel bir değere sahip olan bir mekan vardır. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti Cebrail'den sorar: yeryüzünde hangi yer Allah katında daha çok sevilendir? Hazreti Cebrail aleyhisselam şöyle karşılık verir: camiler. Kuşkusuz cami, Yüce Allah'ın en sevdiği yer olduğu zaman, insan bu mekana ayak basınca hemen ilahi lütuf ve merhamete maruz kalır. Bu yüzden hadislerde şöyle buyurulmuştur: kim abdest alıp camiye gelir ve ilahi katın önünde bulunma edebini yerine getirecek olursa, Allah'ı ziyaret eden hacılardan olur.
Ancak burada çok önemli olan bir nokta şu ki, Allah evine gelmeye niyet eden insan, gücü yettiğince camiye nasıl gelmesi gerektiğini öğrenmesi gerekir. Zira bu konuda marifeti ve bilgisi arttıkça, amelinin değeri de bir o kadar artar. İmam Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: ne zaman bir camiye varacak olursan bil ki pak insanlardan başka hiç kimsenin ayak basamayacağı ve dürüst insanların dışında başkalarının orada bulunması reva olmayan büyük bir padişahın evine gelmişsin. Onun huzurunda en fakir kulları gibi ol ve kalbini seni ondan başkasını düşündürecek ve seninle onun arasında bir perde oluşturacak her şeyden boşalt. Çünkü o en pak ve en ihlaslı kalplerden başkasını kabul etmez.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem camide bulunmanın adabı hakkında vefakar sahabesi Ebu Zer Gaffari'ye şöyle buyuruyor. Ey Ebu Zer! Kim Allah'a davet edenin sözüne lebbeyk der ve caminin imarı için en iyi biçimde çaba harcarsa Allah-u Teala'nın ona vereceği mükafat cennettir. Burada imar tabiri hem bir cami inşa etmek ve hem onarmak ve bakımına özen göstermek, hem camiye gidip gelmek ve içinde ibadet etmektir. Bu yüzden Ebu Zer Gaffari Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme sorar. Ey Allah'ın peygamberi, annem ve babam sana feda olsun. Allah'ın camilerini nasıl imarlı ve abad edelim? İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu Zer'e şöyle karşılık verir. Caminin imarlı olması demek, içinde sesin yükselmemesi ve beyhude ve batıl işlerden kaçınılması ve içinde alışveriş yapılmamasıdır. Caminin içinde bulunduğun sürece beyhude işten ve sözden kaçınmalısın. Yoksa kıyamet gününde kendinden başkasını serzeniş etme.
Bu ifadelerde aslında Allah Resulü Ebu Zer Gaffari'nin dikkatini camide bulunma adabı bağlamında birkaç önemli noktaya çekiyor. İlkin, cami ibadet yeridir ve yüksek sesle konuşmak başkalarının dikkatini dağıtır. Böylece namaz ve ibadetleri üzerinde odaklanmalarını engeller. Bundan başka bir ortamda yüksek sesle konuşmak bir nevi edepsizlik telakki edilir. Ve bu yüzden insanın camide şayesli ve ağırbaşlı bir şekilde davranması ve insan edebine aykırı olarak kabul edilen davranışlardan ve amellerden kaçınması gerekir. Dolayısıyla caminin imar mıstaklarından biri, camiye gelen insanın bu mekanda ağırbaşlı ve vakarlı olması, sessiz olma ilkesine uymaya çalışması ve konuşması icap ettiğinde de yavaş konuşması ve başkalarını rahatsız etmemesidir. İkinci nokta, camide batıl ve beyhude sözleri sarf etmekten kaçınmaktır. Çünkü bu tür sözler de camiye bir nevi saygısızlık ve şanını zedelemektir.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Ebu Zer Gaffari'nin dikkatini çektiği üçüncü nokta, camide alışveriş ve ticaret yapmaktan kaçınma meselesidir. Çünkü eğer camide bu tür dünyevi işler yapılacak olursa, artık buraya gelen insan ne Allah'ı ne de ahireti hatırlar ve tek kaygısı daha fazla kazanç ve servet elde etmek olur. Oysa cami, Allah-u Teala'yı zikretmek, onu anmak ve ona ibadet etmek yeridir ve bunun dışında her türlü amelden sakınmak gerekir ve böylece ortam sadece namaz, ibadet ve zikir için hazırlanmalıdır. Bir rivayette belirtildiği üzere İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir gün camide oklarını hazırlayan adamın birine tepki göstererek onu bu işten men etmiş ve şöyle buyurmuştur. Cami bu tür işler için inşa edilmemiştir.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin ikinci bölümünde ve dünyanın ünlü camilerini tanıttığımız bu bölümde yeryüzünde en kutsal mekan olan Mescid-i Haram'ı tanıtmaya devam edeceğiz.
Tarihte belirtildiği üzere Hazreti İbrahim Halil aleyhisselam, oğlu Hazreti İsmail aleyhisselam ile beraber Kabe'yi inşa etmeye başladığında, bir zaman duvarların yükseldiği, Hazreti İbrahim'in ulaşmasını zorlaştıracak kadar fazla olmaya başladı. Bu yüzden Hazreti İsmail, babası için büyük bir taş getirdi ve Hazreti İbrahim aleyhisselam da bu taşın üzerine çıkarak Kabe'nin inşaatına devam etti. Baba oğul bu büyük taşı Kabe duvarlarının çevresinde dolaştırıyordu. Ta ki bir gün Kabe'nin kapısının önüne gelindi. İslam peygamberinin amca oğlu ve Asr-ı Saadet'in ünlü müfessiri ve tarih yazarı İbni Abbas şöyle anlatıyor. İbrahim o taşın üzerinde durduğu için Bu taş İbrahim makamı olarak ün yaptı.
Yine anlatılanlara göre Hazreti İbrahim aleyhisselam o taşın üzerine çıktığında iki ayağı taşın içine battı. Bu taş Hazreti İbrahim'in ayak izleri yüzünden Mescid-i Haram'ın çok kutsal varlıklarından biri sayılır. İbrahim makamı taşı hemen hemen kare şeklindedir ve eni ve boyu yaklaşık 40 santimetre, yüksekliği de 50 santimetre kadardır. Taşın rengi beyaza çalan sarı ve kırmızı arası bir renktir. Abbasi halife Mehdi döneminden beri bu taş korunmak amacıyla altınla kaplanarak bir vitrine yerleştirildi. Ancak 1965 yılında Suud rejimi Mescid-i Haram'da fazla alan işgal ettiği bahanesiyle bu vitrini tahrip etti ve üzerine küçük bir parmaklık yaptırdı.
Bugün İbrahim makamı taşı üzerinden binlerce yıl geçtiği halde her türlü doğal ve tarihi hadiselerden korunmuştur ve ilahi şiarlardan biri sayılır. Allah-u Teala bu taş hakkında Bakara suresinin 125. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz beyti, Kabe'yi, insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. Hazreti İbrahim makamı Kabe'nin yanı başında yer almakla beraber hak ve hakikat peşinde olan tüm insanların dikkatini bu büyük peygamberin ve tevhid habercisinin makamının azametine çekiyor. Gerçekte İbrahim makamının Kabe'nin yanına yer alması ilahi halife makamına ulaşmasının işaretidir.
Kabe'nin büyük bir kutsiyeti olan parçalarından biri de Hacerul Esved'dir. Hacerul Esved kırmızıya çalan siyah bir taştır ve elips şeklinde olup çapı 50 santimetre kadardır. Bu taş gümüşten bir çerçeve içinde yer alır. Hac farizisi sırasında hacılar Kabe'nin etrafında tavafını bu taşın önünde başlar ve 7. turu da yine aynı noktada tamamlar. Hacılar tavaftan sonra Hacerul Esved'e ulaşarak dokunur ve öper. Gerçekte Hacerul Esved Yüce Allah ile ona dokunan kul arasında büyük bir sır gibidir. Ve Allah-u Teala ile biat etmek veya biat tazelemektir. Hazreti Adem aleyhisselam Kabe'yi inşa eden ilk insandı ve Hacerul Esved'i binanın doğusuna yerleştirdi. Hazreti İbrahim aleyhisselam Kabe'yi yeniden inşa ettiği sırada Hacerul Esved o yakınlarda Ebu Kubeys dağına düşmüştü. Hazreti İbrahim aleyhisselam taşı getirerek yerine yerleştirdi.
Öte yandan daha sonraları ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem 35 yaşındayken ve henüz peygamber olarak seçilmediği bir sırada Kabe şiddetli bir yağmur ve basan selin ardından yıkıldı. Kureyş aşireti Kabe'yi yeniden inşa etti. O dönemde Muhammed-i Emin olarak ün yapan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de bu kutsal binanın inşaatına yardımcı oldu. Fakat Hacerul Esved'in yerine yerleştirilmesine sıra gelince Kureyş büyükleri arasında anlaşmazlık yaşandı. Çünkü herkes bu taşı yerine yerleştirme şerefini kendisi nail olmak istiyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu soruna çözüm getirmek amacıyla abasını yere serdi ve Hacerul Esved'i abanın üzerine koydu ve ardından Kureyş büyüklerinin her biri abanın bir kenarını tutarak birlikte taşı yerleştirmesi gereken yere kadar götürdü. Ardından Allah Resulü taşı kaldırarak yerine yerleştirdi.
Hicre-i İsmail de Kabe'nin bir başka önemli parçasıdır. Gerçekte Hicre-i İsmail, Kabe'nin bitişinde bir alandır ve çevresi yarım daire şeklinde bir duvarla çevrilidir. Bu duvar Kabe'yi tavaf edenlerle Kabe'yi birbirinden ayıran duvardır. Hicre-i İsmail bazı rivayetlere göre Hazreti İsmail ve annesi Hacer'in ikametgahıydı ve her ikisi vefat ettikten sonra da burada defnedildi. Hazreti İsmail annesine olan sevgisi yüzünden onun mezarının çevresine duvar ördü. Böylece insanların ayaklarının altında kalmasına mani oldu.
İslam peygamberinin eşinden bir rivayette şöyle okumaktayız. Ben Kabe'ye girip içinde namaz kılmayı severdim. Resulullah elimi tuttu ve beni Hicri İsmail'e getirdi ve şöyle buyurdu. Ne zaman Kabe'de namaz kılmak istersen burada kıl. Çünkü burası Kabe'nin bir parçasıdır. Ancak senin kavmin Kabe'yi inşa ederken boyunu kısaltarak onu Kabe'nin dışına aldı. Allah Resulü'nün bu sözleri fakihlerin Hicri İsmail içinde tavaf edilmeyi caiz görmemelerini ve tavaf sırasında bu mekanın içinden geçilmemesine hükmetmelerine istinad kaynağı olmuştur. Hali hazırda da Hicri İsmail yarım daire şeklinde bir duvarla çevrilmiştir. Bu duvarın yüksekliği 1.32 metre, yarı çapı yaklaşık 5.8 metre ve Kabe'den mesafesi 2.22 metre kadardır.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın ikinci bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahiler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizlere şu anda mezarlara İran sınırlarından dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçok derinden eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Sohrevardi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde Fars şiirini babası olarak ün yapan Rudeki'nin yaşamı, düşünceleri ve şiirlerini irdelemeye devam edeceğiz. Geçen bölümde Ebu Abdullah Cafer bin Muhammed Rudeki'nin Kameri 3. yüzyılın ortalarında o çağda İran topraklarının bir parçası olan Samarkand kentinin dağlık bölgesinde bulunan bir köyde doğduğunu anlattık. Rudeki'nin yaşamı ve eğitimi hakkında pek fazla bir şey bilinmiyor ve yazdığı yığınla şiirlerden sadece 960 beyt şiir günümüze dek ulaştı. Bunlardan 115 beytinin Rudeki'nin Samani kralı Ebu Nasr'ın talimatı üzerine şiir kalıbına döktüğü Kelele ve Demne adlı esere ait olduğu belirtiliyor.
Alman şarkıyacı Paul Herne'nin araştırmalarına göre Rudeki'nin bazı şiirleri Sinbad'ın öyküsünü anlatan Sinbad namalı eserlerle ilgilidir ve hatta Bin Bir Gece masalı ile ilgili de bir beyt şiiri günümüze de gelmiş. Sinbadname de Kelili ve Demne adlı eser gibi bir eserdir ve Sasaniler döneminde İran'a getirildi ve Pehlevi diline çevrildi tahmin edilmekte. Bu eserden günümüze dek kalan beyitlerden anlaşıldığı üzere Rudeki Sinbadname'nin tamamını veya bazı öykülerini ve masallarını şiire döktü. Yıllar sonra Ebu'l-Fuvariz Kanarzi bu eseri Farsça nesih şeklinde çevirdi. Rudeki Sinbadname'yi de Kelele ve Demle'de yaptığı gibi şiir şeklinde yeniden yazdı. Fakat bu şiirlerden seyrek sayıda beyt günümüze dek ulaştı.
Rudeki'den günümüze dek kalan şiirlerin bir bölümü de kaside, gazel ve kralları methettiği şiirlerden oluşuyor. İran edebiyatında eski çağlardan geriye kalan bazı şiirlere göre büyükleri metheden şiir türü Fars dili ve edebiyatında bir tarzı oluşturuyor ve bu tarza da Medihe Sarayi adı veriliyor. Nitekim eski ünlü şairlerin şiirlerinde bu tarzın önemli bir yeri olduğu anlaşılıyor. Bu yüzden Fars dili ve edebiyatında kaside yazan şairlerin önemli bir konumu olduğu gibi, bu arada Rudeki Medihe Sarayi tarzında bu tarzın en büyüklerinden biri sayılıyor. Öyle ki bu tarzda şiir yazan birçok büyük şair, Rudeki'yi kendi üstadları, kendilerini de onun talebesi şeklinde tanıtıyor. Rudeki bu tarzda şiir yazarken asla abartmalara kaçmıyor ve gayet net ve sade bir şekilde şiir yazıyor.
Rudeke'nin çok sevdiği bir başka tarz gazeldir. Gazel, İran şiirinin her zaman en şaheserlerinden biri olmuştur ve İran toprakları hiçbir zaman büyük gazel ustalarından mahrum kalmamış. Fars şiirin mazisi üzerinden 1000 yıl aşkın bir süre geçmesine karşın Rudeki hala sayısız gazel yazan şairlere yönelik üstünlüğünü korumayı başarmış. Rudeke'nin vasıfları gayet güzel. Etkileyici ve benzetmeleri de gayet net, sade ve açıktır.
Rudeki'den geriye kalan şiirlerin arasında Mersi'ye de göze çarpıyor. Gerçi Rudeki'den önceki dönemlerde yaşayan şairlerden elimize Mersi tarzında herhangi bir eser bulunmuyor ve bu yüzden Rudeki'nin Mersi yazmakta nedenli usta olduğu hakkında fikir yürütülemiyor. Ama yine de Rudeki'den geriye kalan birkaç beytlik mersiye, şairin bu tarzı da gayet musallat olduğunu gösteriyor. Rudeki şair dostu Şehid Belhi için yazdığı mersiyede yine gayet sade ve akıcı bir şekilde şair arkadaşının ilmi ve manevi mevkiini takdir ediyor. Yaşlı bir şairin kaybettiği yine şair arkadaşı hakkında yazdığı bu şiir üzerinden asırlar geçmesine karşın hala bir yakınını kaybeden insanların neler hissettiğini çok iyi anlatıyor. Günümüzde yine bilim ve edebiyat büyüklerinin vefatını anlatmak için kullanılıyor.
Rudeki'nin yazdığı sayısız şiirden günümüze sadece 960 beyt ulaştığını anlatmış. Bu yüzden hiçbir araştırmacı bu az sayıda şiir örneklerinden hareketle Rudeki'nin düşünceleri hakkında doğru ve tam bir tablo sunamıyor. Hatta şairin fikri yapısını da yeniden inşa ederek beyan edemiyor. Fakat bu şiirleri inceleyen araştırmacılar Rudeki'nin düşünür bir şahsiyet olduğu konusunda hemfikirdi. Bu şiirler şairin felsefi düşünceden de yararlandığını gösteriyor. Rudeki kasidelerinden birinde kendinden edip, hatip, hekim ve fakih ve hikmet yorumunu arayan biri şeklinde söz ediyor.
Rudeki'den geriye kalan şiirlerde akılcılık, bilimcilik, aşk, fani dünyanın değersizliği, saadet düşüncesi veya daha doğrusu saadetin nerede olduğunun düşüncesi göze çarpıyor. İspanyol şair ve yazar Miguel de Unamuno, gerçek bir şiirde iki asil meselenin yer alması gerektiğini belirtiyor. Bunlardan biri dünyanın değersizliği, diğeri ise aşktır. İspanyol şaire göre dünyanın değersizliği, insanın kalbini, alemleri yaratana ve sonsuzluğuna yönelik aşkı geliştirir ve bu da insan yaşamına tazelik kazandırır ve ebedileştirir.
Gerçekte eğer Rudeki'den daha fazla şiir geriye kalmış olsaydı belki de bu iki mesele hakkında daha fazla konuşabilirdik. Ama yine de geriye kalan seyrek sayıda şiir örnekleri Rudeki'nin de dünyanın değersizliği ve insan yaşamının sonu olan ölüm meselesi üzerine ciddi bir şekilde düşündüğünü gösteriyor. Rudeki dünyayı bir rüya gibi görüntülüyor. Rudeki'nin gözünde gerçek dünyada rüyanın temeli bulunmadığı gibi dünyada değersizlik bakımından rüyaya benziyor. Rudeki'nin bu kavramı aktardığı şiirlerindeki etkili ifadesi, şairin adeta bir filozof gibi kalbinin en derin noktalarından duygularını ve düşüncelerini beyan ettiği anlaşılıyor.
Rudeki hatta yazdığı Mersiyelerde de bu felsefi bakışı koruyor ve sürekli ömrün değersizliğinden ve geçici oluşundan söz ediyor. Şair ancak aşkla şu değersiz dünyaya galip gelinebileceğine inanıyor. Rudeki'den geriye kalan şiirlerde biri fani aşk ve diğer yüce doğal aşk olan iki çeşit aşktan söz ediliyor. Yüce aşk şairin sanat ruhunun ürünüdür ve gerçekte asırlara rağmen hala şiir ve edebiyat hayranlarının onu takdir etmesine vesile olan şeydir. Gerçekte Rudeki'nin sözünü ettiği yüce ve doğal aşk irfani aşk kavramına yakındır.
Rudeki'nin üzerinde durduğu bir başka konu saadettir. Rudeki'nin şiirlerine bakıldığında şairin insan olduğunun kaderi, yaşam gayesi ve saadet üzerinde çok düşündüğü anlaşılır. Rudeki saadete ermek ve mutlu yaşamak için dört şeyin gerekli olduğunu belirtiyor. Bunlar sağlık, iyi ahlak, düşünce ve iyi ateşinden gitmektir. Şairin şiirlerine bakıldığında kendisi bizzat bu söylediklerinin peşinden gitti, uygulamaya çalıştığı ve her zaman sağlıklı ve mutlu yaşadığı anlaşılır.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin 28. bölümünün de sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, adalet, rahmet ve hidayet eksikliğinin insanlığın sorunlarının temeli olduğuna işaretle bu sorundan kurtulma yolunun İslam'ın büyük peygamberi Nebi-i Ekrem'in davetine karşılık vermek olduğunu söylüyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. İnsan felah peşindedir, kurtuluş peşindedir. İnsanlığın sorunu baştan bugüne kadar adaletin olmayışıdır, rahmetin olmayışıdır, hidayetin olmayışıdır. İnsanın çeşitli sapkınlıkları onlar için yaşamı zorlaştırmıştır. Günümüzde de beşeriyet aynı ışık kaynağına muhtaçtır. Bugün de beşeriyet, Nebi-i Ekrem'in daveti ki hak davetidir, sadakat davetidir, rahmet davetidir, karşılık vermeye muhtaçtır. Eğer insan İslam'ın mükerrem peygamberinin davetine karşılık verirse, insanın sorunları bertaraf olacaktır.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
İran Radyo Podcast. Roosevelt Caddesi istasyonundayız. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğine yapılan baskınla ilgili yeni ve farklı bir anlatı sunmak istiyoruz. Nadiren duyduğumuz belgelere ve anılara dayanan bir anlatı. Bu podcast'te sizi adım adım eşlik edeceğiz. Roosevelt Caddesi istasyonuna hoş geldiniz. Tarihi canlanıyor ve İran İslam Devrimi'nin en tutkulu dönemlerinden birinin anlatılmamış hikayeleri sizlerle buluşuyor. Bu sadece bir podcast değildir. Küresel ilişkilerin derinliklerini, İran-Amerikan ilişkilerinin kaderini değiştiren ve uluslararası diplomasiyi zorlayan dönüm noktalarına bir yolculuktur. Önceki bölümde gizli siyah belgelerini S.D. Ludre bölü 1 kod adıyla yer alan kişiden Argo filminin sansasyonel hikayesine kadar başkanlık seçimlerinden anlatıları ele aldık. İran'ın Kanada hükümetine karşı yasal muhtırasını ve Anglo-Amerikan dünyasının kalbinde bir istihbarat ittifakı olan beş göz güvenlik mekanizmasını konuştuk. Bu parçaları bir araya getirmek anlatıların savaş alanının Tahran ve Washington ile sınırlı olmadığını, aksine istihbarat servisleri, medya, güç kurumlarından oluşan küresel bir an dokusuna işlediğini ve her birinin kamuoyu için arzu edilen bir anlatı yarattığını gösterdi. Ve şimdi bu bölümde İran'ın iç siyasi çatışmalarında, yani Beni Sadr ve Qutbzade arasındaki çatışmaya, öğrencilerin tutumuna, Devrim Konseyi'nin tutumuna ve parlamentonun hikayeye kademeli olarak dahil olmasına odaklanıyoruz. Bugünkü anlatıya geçmeden evvel bu serinin ve diğer çeşitli podcastlerin tam arşivine erişmek için iranradio.ir bölü web sitesine ve sosyal ağlardaki İran Radio sayfalarını ziyaret etmenizi hatırlatırız. Yorumlarınız ve önerileriniz bu aydınlanma yolunda rehberimizdir. Bu podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir. Görüş bölümünde ise yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Hicri Şems-i Behmen, 1358 Şubat 1980 tarihindeki başkanlık seçimlerinde Beni Sadr'ın zaferinden ardından Washington, ikinci kulvar diplomasisinden yavaş yavaş uzaklaştı. Bu diplomaside diplomatik hedefler, resmi ve hükümet kanalları aracılığıyla hedeflerine ulaşan birinci hat diplomasisinin aksine gerçek ve gayri resmi şahsiyetler gibi devlet dışı aktörler aracılığı ile takip edilir. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın atanması ile diplomatik tren ikinci kulvardan birinci kulvara kaydı. Amerikalılar çeşitli dolaylı ve gayri resmi aracılar aracılığı ile müzakere etmek yerine artık halk oyları ile ortaya çıkan ve doğrudan bu kanal üzerinden müzakere edebilen bir hükümet ile karşı karşıyaydı. Elbette görev hala karmaşıktı. Başkanlık kurumu oluşturulmuştu. Ancak parlamento henüz kurulmamıştı. Yürütme organı pratikte Devrim Konseyi kabinesi ile birlikte çalışıyordu. Ve Amerikan rehine davasının öncesinde imamın çizgisini izleyen öğrenciler hala sahadaki ana aktörlerdir. Aynı zamanda bazen koordineli, bazen de çatışan iki müzakere hattı vardı. Devrim Konseyi Dışişleri Bakanlığı'nın çizgisi Sadık Kutsade'ye, Cumhurbaşkanlığı çizgisiyle Seyyid Ebul Hasan Beni Sadr'a odaklanıyordu. Bu iki isim aynı hedefi, yani krizdeki çıkmazı aşmayı hedefliyordu. Ancak sorun her birinin bu onuru kendi adına talep etmesiydi ve bu da meseleyi daha hassas ve kırılgan hale getiriyordu. Gotsade bu alandaki faaliyetlerine Ocak ayında başlamıştı. Yakın aracılara Fransız avukat Christian Barnett'i ve Arjantinli dostu Hector Villalon ile birlikte Şah'ın Panama'dan iade edilmesi meselesini ele aldı. Rehinin sorununu çözmek onun için çok önemliydi. Çünkü İran Cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylardan biriydi ve bu konu onun kozunu oluşturuyordu. Bu durum Gotsade ile Hamilton Jordan Carter'ın özel kalem müdürü arasında gizli bir görüşmeye yol açtı. Kısa bir süre sonra İran uzmanı Profesör Richard Cotam Gotsade'yi ziyaret etti. Gotsade, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bir anlaşmaya varılabileceği konusunda ısrar etti ve İmam Hümeyni'nin desteğine sahip olduğunu vurguladı. Washington için bu altın bir fırsattı. Kendilerinin yaratmadığı ancak hızla faydalanabilecekleri bir kanal. Diplomasi çarkları harekete geçti. Panama heyeti Beyaz Saray'da bilgilendirildi. Jordan ve Harold Sanders Londra'da Born ve Villalon ile görüştü. Londra, Washington, BEM, İsviçre'nin gayrimeşru başkenti ve Paris'te bir dizi toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantının operasyonel çıktısı Bern senaryosuydu. Senaryo 4 bölümden oluşuyordu. İlk bölüm ilkel ve prosedürler başlığını taşıyordu. Bu sürecin yönetimi krizin barışçıl yollarla erken bir çözüme kavuşturulmasını sağlamak için üzerinde anlaşılan kişiler tarafından yönetilmesiydi. Senaryonun ikinci bölümünde Birleşmiş Milletler tarafından soruşturma komisyonunun oluşturulmasının adım adım süreci özetleniyordu. Üçüncü bölüm bu komisyonun çalışmalarını anlatıyordu. Komisyonun tarihindeki çalışmaları şunlardı. Kapalı toplantılar düzenlemek, Amerikan müdahaleleri ve Şah'ın suçları hakkında belgeler almak, büyükelçiliği ziyaret etmek ve en önemlisi her rehine ile görüşmek. Son bölüm Birleşmiş Milletler Komisyonu'nun New York'a dönüp İran ve Amerikan hakkında eş zamanlı iki açıklama yaptığı zamanı anlatıyordu. İran-Amerikalıları rehin almanın ahlaki hatasını kabul etmeli ve uluslararası hukuka saygıyı vurgulamalıdır. Amerika ayrıca İran halkının şikayetlerini anladığını söylemeli, müdahale etmemeyi ve İranlıların kendi kaderlerini belirleme hakkını vurgulamalıdır ve son olarak çözülememiş davalar için ortak bir komisyon kurulmalıdır. BEN senaryosu kağıt üzerinde yalnızca sorunu çözmeyi değil, sona erdirmeyi amaçlayan bir senaryoydu. Bu senaryo, Şah'ın iade edilmesi, yağmalanan mal varlıklarının peşine düşülmesi ve 1953 yılındaki Amerika Birleşik Devletleri'nin rolünün resmen kabul edilmesi dahil olmak üzere İran'ın temel taleplerinin hiçbirini karşılamıyordu ve İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki karmaşık ilişkileri basit bir öpücükle çözmek istiyordu. Walt Hayman, anılarında fırtınanın gözünde ifade ettiği gibi bu daha çok bir oyundu. İran toplumunun taleplerine görmezden gelen ve hiçbir bedel ödemeden Amerikalıların taleplerini karşılayan ayrıntılar ve tuzaklarla dolu bir oyundu. Şubat 1980 tarihinde Beni Sadr bir röportajda İmam Hümeyni'nin Tahran'da Amerika Birleşik Devletleri ve eski Şah'ın suçlarını araştırmak üzere bir komisyon kurulmasını kabul ettiğini duyurdu. Washington yetkilileri için bu açıklama yeşil ışık gibiydi. Tasarlanan senaryonun uygulanmaya konulmasının başlangıcı anlamına gelen bir işarettir. Ancak 4 gün sonra rüzgar tersine döndü. 24 Mart tarihinde İmam Hümeyni'nin resmi mesajı yayınlandı ve bu mesaj gidişatı açıkça değiştirdi. İslam'ın Şura Meclisi'nin kurulmasının yakın olması nedeniyle rehineler meselesi halkın temsilcilerine emanet edilecektir. O zamana kadar Devrim Konseyi ve Cumhurbaşkanı yalnızca Şah'ın iade edilmesine ve İran milletinin mallarından iade edilmesine takip etmekle yükümlüdür. Bu mesajın açık bir anlamı vardı. Devrim lideri rehinelerin kaderinin sorumluluğunu Devrim Konseyi'ne değil henüz kurulmamış meclise devrediyordu. Bu tutumuyla Kutzade ve Beni Sadr'ın gizli senaryosu imamın açık muhalefetiyle karşılandı. Öte yandan Beni Sadr, dönemin Birleşmiş Milletler Başkanı Kurt Waldheim'e Amerika'nın İran'a müdahalelerini araştırmak üzere Tahran'a bir Birleşmiş Milletler Komisyonu gelebileceğini belirten bir telgraf gönderdi. Ancak bu telgrafta Bern senaryosunun temel koşulu olan rehinelerle görüşmeden bahsedilmiyordu. Amerikalılar için bu İran'ın böyle bir izin verme niyetinde olmadığının açık bir işaretiydi. Ancak Beyaz Saray bu eksiklikleri görmezden gelip hikayeye devam etmeye karar verdi. Neden? Çünkü Carter'ın danışmanı Hamilton Jordan'ın dediği gibi gerçekten başka seçeneğimiz yoktu. 25 Mart 1979 akşamı Birleşmiş Milletler Araştırma Komisyonu'nun 5 üyesi Tahran'ın Mehrabad havalarına vardı. Varışları sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşti ve yerli ve yabancı gazeteciler an be an onları kaydetti. Ertesi sabah yoğun bir toplantı programı başladı. Önce Devrim Konseyi Dışişleri Bakanı Sadık Kopzade, ardından Devrim Konseyi'nin başkanı olan yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid Ebu'l-Hasan Beni Sadr ile. İlerleyen günlerde komisyonun ziyaretleri Dışişleri Bakanlığı'nın resmi odalarından ötesine geçti. Üyeler devrim gazileri ve engellileri, şehit aileleri, avukatlar ve bağımsız hukukçularla görüştü. Hatta evin hapishanesinde tutulan Pehlevi rejiminden sağ kurtulanlardan bazıları bile uluslararası heyetin karşısına çıkıp hikayelerini anlattı. Komisyon Pehlevi döneminin simgesi olan Niyaveran Sarayı ve yeni rejimin kontrolü altındaki Evin Hapishanesi gibi yerleri ziyaret ederek İran'ın geçmişi ve bugünkü hakkında çok yönlü bir tablo elde etti. Ancak tüm bu ziyaretler aslında komisyonun asıl görevinin yani Amerikalı rehinelerle görüşmenin bir ön hazırlığıydı. Bu en başından beri görevlerinin özünü oluşturacaktı ve varışlarından birkaç gün sonra başladı. Üyeler her bir Amerikalı rehine ile görüşmek istedi. Kutzade ve Devrim Konseyi'nin diğer bazı üyeleri bu talebi kabul ederek bu adamın İran'ın uluslararası korumunu güçlendirmeye yönelik olduğunu savundu. Ancak imamın çizgisini izleyen Müslüman öğrencilerin ciddi şüpheleri vardı. Komisyon üyelerinin rehinelerle görüşmesi onların bakış açısından zararsız bir hamle gibi görünebilirdi. Ancak öğrencilerin analizi şuydu. Komisyon rehinelerle görüştükten sonra gözaltı yeri sağlıksız veya rehinelerin tıbbi bakma ihtiyacı var gibi gerçekçi olmayan bahanelerle rehinelerin büyükelçilikten bir hastaneye veya başka bir yere nakledilmesi için zemin hazırlayabilirdi. Böyle bir eylem İran halkının iradesi dışında rehinelerin kademeli olarak serbest bırakılması yolunda atılan ilk adımdı. Öte yandan Devrim Konseyi özellikle Beni Sadr bu koşulun yerine getirmesinde ısrarcıydı. İran'ın girişimlerinden uluslararası meşruiyetini tesis etmek için komisyonun tüm rehinelerle görüşmesini istiyorlardı. Senaryonun ilk koşulu olan rehinelerin dosyasının Devrim Konseyi'ne devredilmesi imamın yönlendirmesiyle başarısızlığa uğradıktan sonra ikinci koşul olan komisyonun tüm rehinelerle görüşmesi de imamın çizgisini izleyen öğrencilerin muhalefeti nedeniyle başarısızlığın eşine geldi. Hicri Şems'e 3 İsvan 1358 akşamı saat 6'da Tahran'daki Başbakanlık binası hassas bir toplantıya ev sahibi yaptı. Masanın etrafında İmam'ın öğrenci hareketinden 2 temsilci, Cumhurbaşkanı Bani Sadr ve Devrim Konseyi'nden 4 üye oluşturuyordu. Sadık Gopzade, Mühendis Ezzetullah Sahabi, Ayetullah Musevi Erdebili ve Ekber Haşimi Rafsanjani. Mesele açıktı. Birleşmiş Milletler Gerçekleri Araştırma Komisyonu'nun tüm rehinelerle görüşmesine izin verilmeli miydi? Gopzade konuşmasına başladı. Komisyonun 3 özel görevi olduğunu kendinden emin bir şekilde belirtti. Amerika'nın İran'daki insan hakları ihlallerine soruşturmak, Şah'ın suçlarını belgelemek ve rehinelerle görüşmek. Bu 3 görevin İmam Hümeyni ve Devrim Konseyi'nin onay ile önerildiğini ve komisyonun rehinelerle görüşememesi durumunda İran hükümetinin uluslararası alanda güvenilirliğinin zedeleneceğini vurguladı. Gopzade komisyon üyelerinden seçmenin İran'ın olumlu görüşüyle yapıldığını ve Amerikan hükümetinin bunda hiçbir rolü olmadığını bile iddia etti. Ancak sıra öğrenci temsilcilerine geldiğinde atmosfer değişti. İmamın da onay vermesi nedeniyle bir komisyon kurma ve Şah ile Amerika için suçlarına soruşturma ilkesini kabul ettiklerini açıkça belirttiler. Ancak rehinelerle görüşmeyi komisyonun görevinin bir parçası değil, Washington'un elinde bir araç olarak gördüler. Onlara göre bu görüşme Amerikan medyası için yalnızca propaganda malzemesiydi. İki ana görevi önemsizleştirmek ve krizin sona ermek üzere olduğu izlenimini vermek için bir oyundu. Aynı toplantıda öğrenciler şunları öğrendiler. Komisyon, önce Amerikan ve Şah'ın suçları hakkında bir rapor hazırlayıp Birleşmiş Milletler'e sunmalı. Ardından Washington'un baskısı dışında hareket ettikleri kanıtlanırsa rehinelerle görüşme kararı alınabilir. Bu hararetli toplantıdan bir gün önce 4 Mart 1974 tarihinde İran siyaset sahnesi tamamen zıt iki kutba bölündü. Bir yandan imamın çizgisini izleyen öğrenciler, imamın talimatları doğrultusunda komisyonun görevinin Şah ve Amerika'nın suçlarını araştırmak olduğunu ve rehineler konusunun İslami Şura Meclisi'ne emanet edildiğini belirten bir açıklama yayımladılar. Hatta komisyonu Amerika'nın İran'da organize casusluk yaptığını göstermek için birkaç rehine hakkında casusluk belgeleri gönderdiler. Tam tersine Dışişleri Bakanı ve Devrim Konseyi'nin komisyon ile irtibat görevlisi Sadık Gopzade, o akşam Devrim Konseyi'nin komisyon üyelerinin rehinelerle görüşmesini onayladığını duyurdu. Bu açıklama, hükümet ile öğrenciler arasındaki açık bir çelişkiyi de ortaya koydu. Kriz 6 Mart tarihinde zirveye ulaştı. O gün Bani Sadr Kum'a gitti ve İmam Hümeyni ile özel bir görüşmede Pars Haber Ajansı muhabirlerinden bile haberdar olmadığı açıklamalarda bulundu. Resmi olmayan haberlere göre Bani Sadr imamı şöyle tehdit etmişti. Ya öğrencilere komisyonun rehinelerle görüşmesine izin vermelerini emredin ya da Devrim Konseyi topluca istifa edecektir. İmam Hümeyni bu baskı karşısında ölçülü bir tavır takındı. Anlattılar, öğrencilerin onurunun korunması gerektiğini vurgularken nihayetinde komisyon üyelerinin rehinelerle görüşmesine izin vermeyi kabul ettiğini gösteriyor. Bu arada toplantıda hazır bulunan Ahmet Hümeyni, rehinelerin sorumluluğu ve rehinelerin komisyon ile görüşmesinin sonuçlarının doğrudan Devrim Konseyi'ne yüklenmesini önerdi. İmam Hümeyni ise bu öneriye sessiz kaldı. Kısa bir süre sonra öğrenciler bir bildiri yayımlayarak şunları söylediler. Amerika ile ilişkilerde her zaman kararlı, devrimci ve yenilikçi bir tavırla hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle soruşturma komisyonu üyelerinin rehinelerle görüşmesine karşı çıkıyoruz. Bu Amerika'nın bir dayatması ve Amerika'nın suçlu hükümetiyle büyük şeytanın gerçek arzusudur. İran milletinin veya ülke yetkililerinin gerçek arzusu değildir. Ancak komisyon yetkilileri ve yöneticileri komisyonun ne isterse onu yapması gerektiğini kabul etmişken ne yapılabilir ki? Bu nedenle herhangi bir yanlış anlamayı önlemek için Devrim Konseyi'ne rehinelere yani Amerikan casuslarını bize teslim edeceklerini ve onlar hakkında istedikleri gibi hareket edebileceklerini duyuyoruz. Büyük ve bilge İran milletinin imamın devrimci çizgisinin gerçek koruyucusu olduğuna ve her türlü sapmayı gerektiği kararlılıkla doğru yola döndüreceğine inanıyoruz. 6 Mart tarihindeki gergin karardan bir saatten az bir süre sonra Dışişleri Bakanı ve Devrim Konseyi üyesi olan Sadık Otzade gazetecilerin karşısına çıkarken imamın doğrudan emri ve Devrim Konseyi'nin kararı ile rehineler yarın öğrenciler tarafından Devrim Konseyi'ne teslim edilecektir açıklamasını yaptı. Ertesi sabah İmam Hümeyni'nin makamı kısa bir açıklama yaparak İmam rehineler meselesini yalnızca İslami Şura Meclisi'ne emanet etti ve rehinelerin Devrim Konseyi'ne teslim edilmesi için herhangi bir emir verilmedi dedi. Açıklamada Kutsade'nin sözlerinin tamamen yalan olduğu açıkça ortaya konuldu. İmamın çizgisini izleyen öğrenciler de bu açıklamayı yaptı. Kutsade'nin imama atfettiği yalan nedeniyle Devrim Konseyi'nin öğrencilerle iletişim kurmak üzere başka bir temsilci atamasını talep ediyoruz dedi. Rehinelere kararlarını meşrulaştırmak için imamın sözlerini çarpıtan bir Dışişleri Bakanlığı'na teslim etmek istemediler. Sonuçlar sokaklarda hızla görüldü. Binlerce kişi Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği önünde ve diğer birçok şehirde gösteri düzenledi. İmam ve öğrencilere destekleyen sloganlar atan halk, Dışişleri Bakanlığı'nın ve Devrim Konseyi'nin çoğunluğunun performansını eleştirdi. Şiraz'da Devrim Konseyi imamın sessizliğinin anlamını anlamalı ve rehineler öğrencilerin elinde kalmalıdır diyen bir karar bile yayınlandı. Devrimci partiler ve kurumlar da peş peşe tavır aldı. İslam Devrim Mücahitleri Örgütü ve İslam Cumhuriyeti Partisi rehinelerin doğal yerinin casusluk yuvası olduğunu resmen açıkladı ve meseleyi kapattı. Ayetullah Seyyid el-Hamine'yi ve Hücretül İslam Ekber Haşimi Rafsanjani de dahil olmak üzere Devrim Konseyi'nin azınlık kanadının bazı üyeleri bile rehinelerin Devrim Konseyi'ne teslim edilmesine karşı çıktıklarını açıkça dile getirdi. Benisar ve Kutsa denen Bern senaryosunu canlandırmak için ördükleri tüm ipler aniden çözüldü. Kutsade'nin yalanı onu sadece itibarsızlaştırmakla kalmazken aynı zamanda imamın çizgisini izleyen öğrenciler ile hükümetteki batı yanlısı akım arasındaki uçurumun artık izlenemeyeceğini de gösterdi. Arkadaşlar, tarihin keskin dönemeçlerini doğru, yavaş ve net bir dokümantasyon ve anlatımla geride bırakmaya çalıştığımız Roosevelt Caddesi Stasyonu podcast'ının başka bir bölümünün de daha sonuna geldik. Bugün Bern senaryosunun sömürmek için nasıl tasarlandığını ve daha başlamadan nasıl çöktüğünü, inisiyatifin imamın çizgisini izleyen öğrencilerin eline nasıl düştüğünü ve kararların meşruiyetinin bir kez daha İmam Hümeyni ve İslami Şura Meclisi'ne başladığını da gördük. Ancak hikaye burada bitmiyor. Bu yolculuğun devamını denemek ve programın tüm arşivine erişmek için iranradio.ir ve İran Radio sayfalarını ziyaret edin. Geri bildirimlerimiz bu canlı tarihi yeniden okumamızda da rehberimizdir. Bir sonraki istasyona kadar hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.